Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 68. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde hedeflerimize neden ulaşmamamız gerektiğinden bahsedeceğim. Aynı zamanda bölüm sonunda sizden gelen güzel sorular var. Bunlara cevap vereceğim. Nasıl yani diyeceksin mesela, hedefimize neden ulaşmamamız gerekiyor? Biz kendimize boşuna mı hedef koyuyoruz? Fatih Sultan Mehmet'in çok güzel bir sözü var. Oldum dediğin gün öldüğün gündür diyor. Aslında hedeflere ulaşmayı da biraz böyle düşünebiliriz. Bizim kendimize koyduğumuz hedefin aslında hiçbir zaman ulaşılamaz bir hedef olması gerekiyor. Yani hayat amacımızın ara hedefler tabii ki olacak. Milestone'lar, bunlara ulaşacaksın, mutlu olacaksın vesaire, ama asıl amacımızın her zaman hiçbir şekilde ulaşamayacağımız bir amaç olması gerekiyor. Biz bir hedef olduğu sürece aksiyon gösteren canlılarız. Herhangi bir hedefimiz, amacımız olmadığında yerimizden kalkmıyoruz. Bundan neden bahsetmek istiyorum? Çünkü mesela kilo verme sürecine yeni başlayan üyelerde gördüğüm yaygın bir davranış paterni var. Spor yapmaya mesela belli bir vücut şekline ulaşmak için ya da belli bir kilo olarak rakama ulaşmak için başlıyor. Bazıları mesela aynı anda maratona yazılıyorlar. Diyorlar ki hani maratonda sürekli olarak hazırlanırsam, sürekli olarak koşu antrenmanları yaparsam aynı zamanda hedeflediğim kiloya da ulaşmış olurum. Ama benim yıllar içinde gördüğüm şey şu oluyor. Genelde bu insanlar bu hedefledikleri rakama, artık olaya, event'e, artık neyse, düğün, yaz tatili, spesifik bir fizik, spesifik bir kilo aralığı, bunlara ulaştıklarında egzersizi bırakıyorlar. Ve zaman içinde tekrardan geriye doğru o verdikleri kiloları alıyorlar. Başladıkları yere hızlı bir şekilde geri dönüyorlar. Şimdi bunu tekrar tekrar böyle etrafımdaki insanlarda gözlemledikten sonra birazcık bu ödül mekanizmasının, ödül ceza mekanizmasının insanlarda nasıl çalıştığını araştırdım. Yani biz bir şeyi yapmak için neden motive hissediyoruz, nasıl aksiyona geçiyoruz insan olarak, bu duygu ve davranışları destekleyen olay ne? Dopamin devreleri. Kısaca şöyle, biz bir amaç uğruna çalışıyoruz. O amacı elde ettiğimizde bundan bir tatminiyet duygusu elde ediyoruz. Kendimize yeni bir amaç belirliyoruz. Bu şekilde döngüler oluşturarak aksiyonda kalıyoruz. Tabii ki de kendimize hedefler koymak ilerlememiz için şart. Ama şöyle bir şey var. Bu koyduğumuz hedeflerle kendimizi ilişkilendirmememiz lazım. Yani bizim bütün benliğimiz, kimliğimiz bu amaç olmamalı. Ben buraya geldikten sonra, bunu elde ettikten sonra mutlu olacağım beklentisini aslında kendimizde çok fazla oluşturmamamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Mesela çok lüks bir arabayı arzu ediyorsundur. Bu arabayı elde ettiğin anda, satın aldığın anda, kontağı çalıştırdığın, sürdüğün anda haz seviyen, o arabayı alana kadar ki haz seviyen çok ciddi anlamda düşüyor bir iki sürüşten sonra. Aynı şekilde mesela bir kızı elde etmeye çalışıyorsundur. O kızla birlikte olduktan sonra aynı şekilde bütün tatminiyet seviyen, o kıza karşı duyduğun istek, arzu çok ciddi oranda hızlı bir şekilde düşmeye başlıyor. Olimpiyat oyunlarında madalya alan sporcuların çok büyük bir kısmı psikolojik olarak depresyona giriyor. Bunun sebebi de yine aynı şekilde, adamlar hayatlarını yıllar boyunca belli bir alanda başarı elde etmek için harcıyorlar. Sosyal yaşantıları ona göre kısıtlı, yemekleri, diyetleri, antrenmanları, her şey o amacı elde etmeye yönelik. Biz bir süre sonra karakterleri aslında o amaçla o kadar bütünleşiyor ki hayatlarının büyük bir kısmını, enerjilerinin büyük bir kısmını o amaç için veriyorlar ve oraya ulaştıkları anda da depresyona giriyorlar. Çünkü dopamin döngüsü tamamlanmış oluyor. Birçok insan aynı şekilde kilo vermeye de böyle yaklaşıyor. 10 kilo verirsem tamam, benden mutlusu yok. Bunu kafasında o kadar fazla büyütüyor ki artık psikolojik olarak bir takıntı haline getiriyor kendine. İşte kendini aç bırakıyor, sürekli olarak koşu bandında koşmaya başlıyor, ter atmaya başlıyor. Bir şekilde o kiloyu vermeye çalışıyor. Verdiğinde de zaten kilo vermede hiçbir sıkıntı yok. Her yıl milyonlarca insan milyonlarca ton kilo veriyor. Ama o insanların %90'ı o kiloyu tekrardan geri alıyorlar. Kiloyu verdikten sonra o konumda kalmak zor zaten. Mesele zaten o. Kilo vermek problem değil. O pozisyonda kalabilmek için de o pozisyona nasıl gittiğin önemli. Yani aslında olay kiloyu vermek değil. Çünkü sen o kiloyu normal şartlarda işte kas kütleni arttırarak, sağlıklı bir şekilde diyet yaparak, vücuduna sokman gereken şeyleri sokarak, belli bir alışkanlık geliştirerek kendi yemeğini pişirme alışkanlığı, düzenli olarak antrenman yapma alışkanlığı, erken yatıp erken kalkma alışkanlığı, bunları geliştirdiğin zaman zaten süreç içerisinde o kiloyu vereceksin. Ve şunu göreceksin, yani senin kişiliğin dönüştüğünde sen o kiloyu verebiliyorsun. O kiloyu verdiğinde kişiliğin dönüşmüyor. Yani şöyle bir hap alıp o arzuladığın 10 kiloyu verdiğinde tekrardan o kiloyu geri alacaksın, çünkü kişiliğin değişmedi. Sadece o sonucu elde etmiş oldun. O yüzden bizim sonuç değil süreç odaklı olmamız gerekiyor. Yani o arabayı elde etmek, o kızı elde etmek ya da işte o kiloyu vermek mesele değil. Önemli olan o konumdaki kişilik özelliklerini elde edebiliyor muyuz, elde edemiyor muyuz? Bu önemli. Yani senin milyoner olabilmen için mesela belli başlı business skill'lerini elde etmen gerekiyor. İyi bir fiziğe sahip olabilmek için belli başlı antrenman bilgisine, beslenme bilgisine ya da bir disipline sahip olman gerekiyor. Ya da o arzuladığın işte kızla birlikte olabilmek için ona değer, güvenilir, sadık, artık o kız kimse, yani onun aradığı tip neyse, o özelliklerde bir insan olman gerekiyor vesaire. Yani kişiliği dönüştürmeye odaklanmamız gerekiyor. Sonuç odaklı hareket ettiğimizde sürekli olarak gelecekte yaşıyoruz. Anda kalamıyoruz. Sürekli gelecekte yaşayan insan da zaten anksiyeteyle baş başa kalmış durumda demektir. Sürekli olarak stres altındadır. Sonuçlar aslında bize sadece yönü gösteriyor. Gitmemiz gereken yönü. Kutup yıldızı gibi düşün. Sen kutup yıldızına bakarak yol alıyorsun. O yolda ilerliyorsun. Ve o yolda ilerlerken etrafında gördüğün şeylerin tadını çıkart. Dönüştüğün kişiliğin farkında ol. Dönüşmen gereken kişiliğin farkında ol. Yani önemli olan yolda yürümek. O kuzey yıldızına hiçbir zaman ulaşamayacaksın ya da ulaşmaman gerekiyor. Yani bu hayat yolculuğu da biraz bu şekilde. O yüzden sonuç bize sadece yön veriyor. Olmamız gereken kişiliğe doğru bizi yönlendiriyor. Aynı zamanda bu partner seçimiyle alakalı yakın zamanda değişik bir belgesel gibi bir şey izledim. Bilimsel olarak şunu açıklıyorlar adamlar. İnsan ilişkilerinin kompleks yapılarını inceliyorlar. Neden boşanma oranları bu kadar yüksek? Neden insanlar çok hızlı birbiriyle bağlantı kurup çok hızlı birbirlerinden nefret edebiliyorlar? İnsan psikolojisinin detaylarına giriyorlar biraz. Ve özetle aslında şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani şimdi bunun biyolojisine bakmak lazım, fizyolojisine, psikolojisine bakmak lazım. Biz partnerimizle bir araya geldiğimizde çok erken cinsel ilişkiye girersek gözümüz o kişiye karşı kör oluyor tabiri caizse. Şöyle, biz o kişiyle öpüştüğümüzde aslında tükürüğümüzü değiştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla bizim bakteri profilimiz değişiyor, onun bakteri profiliyle çeşitleniyor. Dolayısıyla o kişiye karşı tehdit algılamıyorsun, çünkü vücudun onu kendine yakın görüyor. E bir de zaten cinsel olarak bir ilişkiye girdiğinde artık bedenleriniz, fizyolojiniz, biyolojiniz bütünleşmiş oluyor. O kişinin seni rahatsız eden özelliklerine karşı kör olmuş oluyorsun. Tabii ki bunun bir süresi var. Bir süre sonra bu güçlü bağlantı zaman aşımına uğruyor ve senin gözündeki perde kalkmaya başlıyor. Bir bakıyorsun aslında sen hiç de sana uygun olmayan bir partnerle ilişki yaşayıp belki evlenmişsin, hayatını birlikte yürütme kararı almışsın. Sonra tartışmalar başlıyor vesaire. O yüzden uzmanların özet olarak önerdiği şey şuydu. Evlenmeyi düşündüğünüz ya da hayatınızı paylaşmayı düşündüğünüz partnerinizle, arkadaşınızla, artık bu her kimse, mümkün olduğunca ilk zamanları uzatmaya çalışın. Herhangi bir fiziksel temas, fizyolojik temas gerçekleştirmeden sadece gözlemlerinle o ilk zamanı ne kadar uzatabilirsen, işte sadece bir date'den sonra cinsel ilişkiye girmek değil de 5 date, 10 date'den sonra bunu ne kadar geciktirebilirsen o kişiyi o kadar iyi tanımış oluyorsun. Bu da sağlıklı birliktelikleri beraberinde getiriyor. Bunu da söylemiş olayım. Bundan neden bahsetmek istedim? Yine dopamin döngüleriyle alakalı aslında. Şimdi sen biriyle bir araya geldiğinde isteğin ne? Yani sana o tatminiyeti verecek olan şey ne? O kişiyle birlikte olmak. O kişiyle birlikte olmayı, yani tatminiyet duygusunu ne kadar geciktirebilirsen o kişiyi o kadar iyi tanıyabiliyorsun, süreçten o kadar keyif alabiliyorsun aslında. Zaten o tecrübeyi yaşadıktan sonra İstediğini elde etmiş oluyorsun. İşte o depression, post achievement depression denilen, yani bir şeyi elde ettikten sonraki hayal kırıklığı, o duygunun en tepeden dibe vuruşu ilişkilerde tartışmaları beraberinde getiriyor. Yine mesela Mark Manson diye bir adam, yani meşhur bir kitabı var. The Subtle Art of Not Giving a Fuck diye bir kitap. Turuncu beyaz kapağı. O yazarın geçenlerde bir interview'ünü izlemiştim. Kitabı popüler olduktan sonra depresyona giriyor. Hatta intihar etmeye falan kalkıyor. Bununla alakalı da adamın çok yıllar boyunca yazarlık hayatında şey amacı var. Hani bir kitabının böyle viral olması, çok tutması, çok satması gibi bir amacı var. Kendini o amaçla o kadar özdeşleştiriyor ki artık hani bütün karakteri, kişisel değeri o amaca bağlanmış oluyor farkında olmadan. Dolayısıyla o amacı elde ettiğinde de kendini çok değersiz ve boşluğa düşmüş, anlamsız bir hayatta buluyor kendini. Ya şimdi sorun şu ki hepimizin bu tarz hedefleri hayatta olabilir. Biz bir başkasına baktığımızda o insanın o amaç için ne kadar takıntılı olduğunu, kendini ne kadar vermiş, özdeşleştirmiş olduğunu görüyor olabiliriz. Fakat kendimize karşı hepimiz körüz. Bizim de mutlaka böyle kendimizi özdeşleştirdiğimiz amaçlarımız var. Bunların farkında olmak lazım. Hani sobaya dokunmadan önce sıcak olduğunu, yanmadan önce algılamak lazım. Özellikle de böyle kararlı, disiplinli bir insansan, senin çok değerli gibi gözüken bu özelliğin aslında sana çok büyük zararlar getirebiliyor. Belli aralıklarla şöyle bir durup derin bir nefes alıp hayatı sorgulamak lazım. Ben neyi neden yapıyorum? Bu amaç beni nasıl etkiliyor? Hayatımda ne kadar büyük bir öneme sahip? Ben bunu başarmayı gerçekten neden hissediyorum? Bu soruların cevabını zaman zaman kendimize vermek gerekiyor. Ve bunun ne kadar hani bir şey bildiğinle alakası yok. Hatta bir laf var ya, terzi kendi söküğünü dikemez diye bir laf. Bu gerçekten doğru. Mesela bir kızla çalışıyoruz şu anda. Annesi obezite profesörü, yani doktoru. Uzmanlık alanı bu. İnsanlara bütün gün nasıl beslenmeleri gerektiğini, özellikle obez insanlara, işte kas kütlelerini arttırmaları gerektiğini, nasıl bir yaşam stili geliştirmeleri gerektiği hakkında bilgi vererek, danışmanlık vererek para kazanıyor Kanada'da. Kızı da şu an özel ders almaya başladı. Benle birlikte çalışıyor. Ve işte zayıf olmasına rağmen kendini sürekli olarak aç bırakıyor. Depresyona girdiği bir dönem olmuş. Annesi yardımcı olamıyor mesela. Hani annesinin uzmanlık alanı bu. Ama kızına yardımcı olamıyor. Uzun süreli ölüm oruçlarına kadar mesela gitmiş. Hani kızın takıntısı, vücudunu beğenmiyor. Şu an tabii çok daha iyi. Hani belli başlı adımları atmış. Artık bir antrenörle çalışmaya kadar gelmiş durumda. Fakat demek istediğim, yani ne kadar bilgili olduğunun, ne kadar bilgiye yakın olduğunun hiçbir önemi yok. Burada farkındalık çok önemli. Farkında olduktan sonra da aksiyon almak için gönüllü olmak. Zaten aksiyon almaya hazır değilsen büyük ihtimalle yeteri kadar farkında da değilsindir. Hiç kimse sıcak sobaya bilerek dokunmak istemez. Öncelikli olarak çok da bir şey bilmediğimizi kabul etmemiz gerekiyor. Vizyonumuzun kısıtlı olduğunu kabullenmemiz lazım. Biz bir işe başladığımızda beklentilerle başlıyoruz genelde. İşte ben bu kiloyu verirsem sağlıklı olacağım. Ama bu senin düşüncen. Senin tecrübene göre, bilgine göre bu doğru olabilir. Ama gerçek bundan farklı olabilir. Sağlıkla dış görünüş birbirinden çok farklı olaylar. Her gördüğün kaslı bir fizik, her gördüğün işte ince, bikinide güzel duran fizik sağlıklı olacak diye bir şey yok. Hatta vücut geliştirme sporuyla uğraşan erkeklerin, kadınların çok büyük bir kısmı sağlıksız bireyler. Ben de oradan geldiğim için, yani o yollardan geçtiğim için biliyorum. Hala daha birçok konuda psikolojik olarak zorlandığım noktalar var. Ama asıl önemli olan şey bunun sana verdiği zararın farkında olup ona göre seçimlerini, tercihlerini yapman. Şimdi aslında bizim çabaladığımız şeyi elde ettiğimizde hissettiğimiz mutluluk duygusu aslında o çabanın büyüklüğünden, kendisinden geliyor. Yani biz sadece o çaba olmadan sonucu elde ettiğimizde herhangi bir tatminiyet duymuyoruz, duysak bile çok kısa süreli oluyor. Mesela bunu bir tepeye tırmanma örneğiyle açıklayabiliriz. Diyelim ki çok yüksek Everest'in tepesine ya da ona yakın bir yüksek tepeye helikopterle çıktın. Bakıyorsun helikopterden aşağı, vay be diyorsun, ne güzel bir yer. Ondan sonra belki 10 saniye sürüyor, 15 saniye sürüyor o şaşkınlığın. Hadi 1 saat sürüyor. Ondan sonra bitiyor, bu kadar. Ama sen o tepeye yürüyerek, işte o takım arkadaşlarınla birlikte günlerce çabalayarak çıktığında hayatınla burun buruna geldiğinde, açlık, susuzluk çektiğinde, üşüdüğünde, birbirinize destek olduğunuzda ve her adımında o zorluğu iliklerine kadar yaşadığında tepeye çıkıp aşağıya bakmak, etrafına bakmak, o anda hissettiğin duygular helikopterden baktığından çok daha farklı olacaktır. Yani baktığın zaman sonuç aynı, ikisinde de tepeye ulaşıyorsun ama kullandığın araç, seçtiğin yol, yüzleştiğin zorluklar, aldığın keyfi çok büyük oranda etkiliyor. Senin kilo verme sürecinde de, yani sen o 10 kiloyu bir zayıflama hapıyla şöyle 2 saniyede verdiğinde aslında mutlu ve sağlıklı olmayacaksın. Zaten o kiloyu verme sürecinde aldığın aksiyonlar, dönüştüğün kişilik, seni sen yapan şey zaten bu. İhtiyacın olan şey zaten senin o karakteristik özellikler. O yüzden bunlara odaklan. Aynı şekilde mesela porno izleme muhabbeti de böyle. Yani sen cinsel olarak kendini tatmin etmek istiyorsun ama bir kızla gidip işte konuşup onun güvenini kazanmak, o yetenekleri geliştirmek sana zor geliyor. Gidiyorsun kendini video izleyerek görsel şeylerle tatmin ediyorsun. Evet, o dopamin döngüsünü tamamlamış oluyorsun. Beynin gerçekten bundan haz alıyor çok kısa bir süreliğine. Fakat sen bu sefer buna bağımlı hale geliyorsun. O döngü içinde hayatını sürdürmeye devam ediyorsun. Kaçırdığın yeteneklerin, tecrübelerin farkında değilsin. Bunu algıladığın zaman zaten şunu göreceksin. Her zaman zoru seçtiğinde daha fazla tatmin olacaksın, daha mutlu olacaksın, kendini daha fazla geliştirebileceksin ve her zoru seçtiğinde bir sonraki zor sana daha kolay gelmeye başlayacak. Zaten hayatı kademeli zorlaştırma teknikleriyle, tıpkı ağırlık antrenmanları gibi, böyle yaşadığımızda daha güçlü bir birey, daha başarılı bir birey haline geliyoruz. Sen her gün spor salonuna gittiğinde 10 kilo kaldırdığında bir süre sonra o 10 kilo sana kolay gelmeye başlıyor. 15-20 çıkıyorsun, kas kapasiten artıyor, güç kapasiten artıyor. Hayattaki yüzleştiğimiz zorluklar da tıpkı bu şekilde, hiçbir farkı yok. Bu Tibet'te işte kum sanatıyla uğraşan insanlar var. Genelde böyle yaşlı insanlar oluyor. Saatlerce işte bir sürü insan geliyor, kumdan bir resim, bir sanat oluşturuyorlar. Ondan sonra o saatlerce verdikleri emeği o resmi tamamladıktan sonra dağıtıyorlar mesela. Elleriyle kumu tekrardan sürüyorlar. Yani neden peki bu böyle diye düşünmüştüm zamanında. Büyüdükçe daha iyi anlıyorum. Yani o adamlar aslında sonuçla çok fazla ilgilenmiyorlar. O adamlar sanat yapmaktan keyif alıyor. Tıpkı Michelangelo gibi, Da Vinci gibi, tarihte duyduğumuz o bütün büyük isimler gibi adamlar süreçten keyif alıyor. Sonuç pek umurlarında değil. Peki bizim buradan almamız gereken ders ne? Yani sen düğün için hazırlanmıyorsun, sahil için hazırlanmıyorsun. Senin egzersiz yapmaktan keyif alman gerekiyor. Koşu bandına çıkıp ya işte şu kadar yedim, böyle yedim, kendini kötü hissederek, cezalandırarak yediğin kalorileri yakma mantığıyla hareket ettiğinde sürecin güzelliklerini kaçırmış oluyorsun. Zaten kuvvet antrenmanlarını sevmemin en büyük sebebi bu. Senin anda kalmana yardımcı oluyor psikolojik olarak. Sen ağır bir kilo altında başka bir şey düşünemezsin. Partnerinle yaşadığın problemi, sahip olduğun ekstra 10 kilo kas kütlesini ya da işte ödemen gereken faturayı falan düşünemezsin o ağırlığın altında. O ağırlığa odaklanıp A noktasından B noktasına kaldırmak zorundasın. Yani senin yüzleştiğin zorluk bu anlamda ne kadar büyük olursa seni o kadar anda tutuyor ve belki o an acı çekiyorsun ama geriye dönüp baktığında o tatminiyet duygusunu, o ödül duygusunu mutlaka hissediyorsun. İyi ki yapmışım diyorsun. Antrenmanlarda telefonla meşgul olmak yine aynı şekilde. Ya bütün gün zaten telefona erişimin var. Hani o bir saatte set aralarında telefonunla çok meşgul olmamaya çalış. Nefesine odaklan, vücudunda kal, çalıştığın kasları hissetmeye çalış. Antrenman en büyük meditasyon. Anda kalıp sahip olduğun güzelliklerin farkına var. Elin ayağın tutuyor, kalbin atıyor, vücudunda çılgın reaksiyonlar gerçekleşiyor sen antrenman yaparken. Bunları düşün. Bununla ilgili de çok ilginç bir şey var mesela. Beynimiz anksiyete, stres ve şükür, memnuniyet, tatminiyet duygularını aynı anda yaşayamıyor. Yani sen depresyon ve anksiyeteden, stresten kurtulmak istiyorsan şükretmen, memnun olman gerekiyor. Hayatının güzelliklerinin farkında olman gerekiyor. Beynimizde bunlar aynı noktada yer işgal ediyor. Dolayısıyla sen bunu şükürle doldurduğunda o bölgeyi anksiyeteye yer kalmamış oluyor. Bununla ilgili işte anksiyeteye sahip olan, depresyon altında olan insanları inceliyorlar. Bu insanların çok büyük bir kısmı hayatlarında sürekli olarak negatifi görmeye odaklı, hayatının güzelliklerinin farkında olmayan insanlar ve aslında çok büyük bir kısmı da dışarıdan bakıldığında çok iyi bir hayata sahipmiş gibi görünen insanlar. Sen istediğin her şeyi elde ettiğinde, makam, araba, iş, o, bu, bir süre sonra artık hani şükür yeteneğini, kasını yitiriyorsun. Zorluk olmadan elde edilen aşırı tatminiyet seni depresyona sürüklüyor. Bu şükretme de aslında bir yetenek, vücudumuzdaki bir kas gibi düşünebilirsin. Bu kas da pratik yaptıkça gelişiyor ve bizim aslında evrimsel süreçte gelişimimize çok ters bir duygu şükretmek. Biz hep hayatımız için kaçan, savaşan, hayatta kalmaya çalışan canlılardık. Hala daha öyleyiz. Ay sonunu getirmeye çalışıyorsun, faturaları ödemeye çalışıyorsun vesaire. Birçoğumuz bir hayat mücadelesi veriyor geçim sıkıntısı içinde. Bu yüzden şükretmek bu şartlar altında çok zor. Senin bunu bilinçli olarak pratik yapman gerekiyor. Default modumuz ne bizim? Fabrika ayarlarımız direkt olarak bilinçaltımız kötüyü, en kötü senaryoyu düşünmeye meyilli. Ve aslında bu senin hayatında daha da olumsuz şeye sebep oluyor. Bu negatif enerji alanından çıkmak gerekiyor. Hayatındaki güzelliklerin farkında olduğunda daha fazla güzelliği hayatına çekebiliyorsun. Öncelikli olarak mesela sağlıklı olduğun gerçeğiyle başlayabilirsin. Elin ayağın tutuyor. Bu videoyu izleyebilecek imkanlara sahipsin. Telefonun var, bilgisayarın var, internetin var. Başını sokacak sıcak bir evin var. Karnını doyurabiliyorsun vesaire. Bu milyarderlerin röportajlarını dinliyordum mesela. Adamın bir tanesi neden cömert olmamız gerektiği ile alakalı konuşuyordu. Şimdi biz cömert olduğumuzda aslında şu algıyı, aurayı yaratıyoruz kendimizde. Bende zaten çok fazla var. Sen paylaştıkça sana daha fazla geliyor. Çünkü senin algın bende zaten çok var. Yani mesela çok bir şeyi biliyorsan bunu paylaştığında daha fazla şey öğrenebiliyorsun. Çok paran varsa bunu ihtiyaç sahipleriyle paylaştığında para sana daha fazla gelmeye başlıyor. Ama pintilik yaptığında, bir şeyi kendine saklamaya çalıştığında, bencillik yaptığında dışarıdan alımı durdurmuş oluyorsun. Çünkü kendini bir şeylerin eksikliğine ikna etmişsin, yeterli olmadığına ikna etmişsin. Yani asıl zenginlik de bu noktada ne oluyor? Ne kadar şeye sahip olduğun değil, o sahip olduğun şeyin sana ne kadar yettiğini düşünme. Yani çok fazla şeye sahip olmak değil, az şeye ihtiyaç duymak zenginlik. Evet, şimdi bölümün sonunda bir de sizden gelen sorulara cevap vereyim. Güzel sorular sormuşsunuz. YouTube'dan gelen bazı sorular var. E-mail'den gelen bazı sorular var. Birincisi, bir amcamız, büyüğümüz şöyle bir şey söylemiş. 63 yaşındayım. Bu yaşıma kadar hiç spor yapmadım. Bu yaşımdan sonra yapsam benden adam olur mu diye sormuş. Olur. Gerçekten bununla alakalı tonlarca araştırma var. 70 yaşından sonra ağırlık antrenmanlarına başlayıp, egzersiz yapmaya başlayıp, kemik yoğunluğunu arttıran, kan basıncını düşüren, kolesterolünü iyi yönde iyileştiren, fizyolojisini, biyolojisini, olumlu anlamda hormonal dengesini, vücut kompozisyonunu değiştiren tonlarca insan var. Zararın neresinden dönsen kârdır. Bunun farkında olman bile çok güzel. Hemen yarın başlayabilirsin. Tabii ki de başlamadan önce mantıklı bir şekilde sana uygun antrenmanları, egzersiz çeşitlerini seçerek başlaman önemli. Kendini sakatlamadan amacımız süreklilik. Özellikle o yaşlarda daha önce hiç egzersiz yapmadığınızı da düşünürsek bu noktalar çok daha büyük önem kazanıyor. Bir diğer soru, arkadaşın bir tanesi şöyle demiş. Ya ben defi anabolikte yaklaşık olarak 20 set var. Set aralarında 2 dakika dinleniyorum. Bu da 40 dakika dinlenme yapıyor demiş. Ben antrenmanın 40 dakikası dinleneceğim mi? Evet, kuvvet antrenmanlarına hoş geldin. Kuvvet antrenmanları her zaman dinlenmenin efordan daha fazla olduğu antrenmanlardır. Yani sen 20 dakika aktif olarak ağırlık kaldırıyorsan 40 dakika dinleniyorsun. Evet, kuvvet antrenmanları bu demek. Kardiyo antrenmanlarından farklı. Kardiyoda da 40 dakika boyunca ya da 1 saat boyunca ne kadar yapıyorsan kalbinin ritmini aynı seviyede tutarak efor sarf ediyorsun. İkisi de farklı adaptasyonlar, ikisi de yapılması gereken adaptasyonlar. Fakat güçlenmek ve kas kapasiteni arttırmak istiyorsan dinlenip kaldırdığın ağırlığı, performansını maksimum seviyeye çıkartmaya odaklanman gerekiyor. Bizim amacımız süreklilik değil burada. Performansı arttırmak. O yüzden ne kadar ihtiyacın varsa dinlenmen gerekiyor. Fakat bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben o programda 2 dakika, 3 dakika dinlenme diyorum ama fazın içine baktığın zaman dinlenme süreleri tamamıyla yaptığın tekrar aralığıyla alakalı. Bazı hareketler ana antrenman günlerinde squatla, deadliftle başlıyor mesela. Ne orada 3 ile 6 tekrar diyor mesela. 3 ile 6 tekrar yaptığında yani tekrarın ne kadar düşükse aradaki dinlenme ihtiyacının o kadar fazla olması gerekiyor. Çünkü ağır kilo kaldırıyorsun. Bir sonraki sete hazır hale gelebilmen için fazla dinlenmen gerekiyor. Ama tekrarlar ne kadar fazlaysa özellikle de izole hareketlerde daha kısa süreli dinlenebilirsin. Mesela 1 dakikada toparlandığın hareketlerde olacaktır. O yüzden bizim dinlenme süremizi aslında hem kalbimizin kondisyonu hem de yaptığımız tekrarlar, kaldırdığımız ağırlıklar belirliyor. Ama özet olarak senin antrenmanın totalinde baktığın zaman efor sarf ettiğin sürenin dinlendiğin süreden daha az olması gerekiyor. Dinlendiğin süre her zaman daha fazla çünkü performansını arttırmaya çalışıyorsun. Kaldırdığın ağırlıkları kademeli olarak arttırmaya çalışıyorsun. Zaten kardiyo ve güç antrenmanlarını, kuvvet antrenmanlarını birbirinden ayıran en önemli konu da dinlenme süreleri. Sen eline ağırlık aldığında ağırlık antrenmanı yapmış olmuyorsun. O ağırlıkları arka arkaya dinlenmeden setler arasını hızlı hızlı geçerek, hareketten harekete zıplayarak antrenman yaptığında sen ağırlıklarla kardiyo yapmış oluyorsun. Güç antrenmanı, kuvvet antrenmanı olmamış oluyor. Bir diğer soru yine defi anabolikle alakalı. Bu arada defi anabolik sizlerle paylaştığım ücretsiz program. Bu videoya ilk kez denk geldiysen, bu programa nereden ulaşacağını bilmiyorsan Dersimiz Fitness YouTube kanalında ya da Instagram kanalında Linktree linkini göreceksin. O linke tıkladığın zaman ücretsiz antrenman programları başlığı altında defi performans ve defi anabolik programlarına erişim sağlayabileceksin. 12 haftalık programlar. Mutlaka takip etmeni tavsiye ederim. Şimdi defi anabolikle alakalı arkadaşımız şunu sormuş. Tetik antrenmanlarını yaparken mesela 3x10 yapıyorum squat'ı, bacaklarım çok yanıyor demiş. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Orada 5 tane 6 tane hareket var mesela tetik antrenmanlarının örnek antrenman günlerinde. Bunları bizim setleri bitirene kadar yapmamız gerekmiyor. Arka arkaya istasyon çalışması şeklinde yapıyoruz. Yani sen bir set 10 tekrar squat yaptın. Ondan sonra başka bir harekete geçtin. Biceps yaptın. Sonra omuz yaptın. Sonra sırt yaptın. Bunların hepsini arka arkaya minimum dinlenme süresiyle, minimum dirençle tamamlamaya çalışıyorsun. Bir tur tamamlandıktan sonra dinleniyorsun. İkinci tura başlıyorsun. Burada da maksimum 10-15 dakikayla kısıtlı seanslar halinde yapıyorsun bunu. Bir harekete arka arkaya 2 set, 3 set yaptığında tabii ki de kasında yanma hissedersin. Bizim amacımız tetik antrenmanlarında yanmayı kovalamak değil, sadece kan dolaşımını hızlandırmak, kasa çok zarar vermeden pump hissini elde ederek, belki biraz hafif terleterek, hem yağ yakımına katkı sağlamak hem de bir gün öncesinde ana antrenman gününde zarar gören kaslarımızı iyileştirmek, onarımını hızlandırmak. Bir diğer sık sorulan soru şu, mesela 8-12 tekrar X hareketini yaparken ağırlığımı nasıl belirlemem gerekiyor? Ne kadar ağır kaldırmam gerekiyor? Şimdi burada şu hislerinle gitmen gerekiyor tabii ama belli bir kural var. 8-12, neden 8-12 mesela? 8 mi yapman gerekiyor, 12 mi yapman gerekiyor, 10'da mı durman gerekiyor? Kaldırdığın ağırlık, yani 3x10 dediğin zaman mesela 10'a geldiğinde istediğin kas kasılmasını elde edememiş olabilirsin. O yüzden aralıklar vermek çok daha mantıklı bu noktada. Seçtiğin ağırlıkla 12'yi rahat çıkarabiliyorsan mesela, 8-12 tekrar aralığında ya bu hareket, 12'yi rahat çıkarıyorsan ağırlığını biraz arttırıp 8'e yaklaşmaya çalış. Amacımız ne? Depoda her zaman 2 tekrar bırakmak. Depoda 2 tekrar bırakmak ne demek? Yani tükenişe ulaşmadan 2 tekrar öncesinde hareketi sonlandırıyorsun. Şimdi burada tükeniş dediğimizde de bir mekanik, bir de teknik tükeniş var. Biz teknik tükenişi kovalıyoruz. Yani senin tekniğin bozulduğu anda daha fazla yapmanın hiçbir anlamı yok. Kendini bozuk hareket paterninde güçlendirmiş olacaksın. Yardımcı kaslardan destek almış olacaksın. Bunun herhangi bir bize faydası yok, zarardan başka. O yüzden tükenişe yaklaşıyorsun ama 1-2 tekrar kala hareketi sonlandırıyorsun. Şimdi diyelim ki biraz daha spesifik, somut örneklerden geçecek olursak biceps curl 8-12 tekrar arası yazıyor ve 3 set yazıyor. İlk sete başladım, 10 kilo aldım. Çok rahat 12 tekrar yapabildim. Tükenişle alakası yok. İkinci set ağırlığımı arttırdım. Bu sefer de mesela çok arttırmışım. 8'e kadar gelebildim. Ama 8 tekrarı yapabildim en azından. Bu ağırlıkta kalırım. Haftalar boyunca benim amacım 8'i 12'ye çıkartmak olur. 12'ye çıktığım anda ağırlığımı bir tık daha arttırırım. Tekrardan 8'e düşerim. Bu şekilde kademeli zorlaştırma tekniklerini uygulayabilirsin. Mantığımız her zaman öncelikli olarak o tekrar aralığındaki yüksek tekrara ulaşmak. Oraya ulaştıktan sonra ağırlığını arttırıp tekrardan tekrar aralığındaki düşük rakamla başlıyorsun. Zaman içinde tekrar sayını arttırmaya çalışıyorsun. Tekrar sayını arttırdığında tekrar ağırlığını arttırıp başa sarıyorsun şeklinde tekrar etmesi gerekiyor. Bir diğer güzel sorumuz, kardiyoları antrenmandan önce mi yapayım, sonra mı yapayım, nasıl yapayım, hangisi kas gelişimim için daha iyi? Bu sorunun cevabı her zaman en iyi senaryo kardiyoyu ağırlık antrenmanlarından ayrı bir günde yaptığın senaryo. Fakat aynı günde yapmak istiyorsan ya da durumundaysan, her gün spor salonuna gitme gibi ya da her gün spor yapma gibi bir lüksün yoksa, ikinci en iyi senaryo ağırlık antrenmanlarından sonra yapmak. Üçüncü, yani en kötü senaryoda ağırlık antrenmanlarından önce yapmak kardiyoyu. Bizim amacımız her zaman gücümüzü ağırlık antrenmanlarına saklamak. Kardiyo herhangi bir fiziksel güç gerektirmiyor, dayanıklılık gerektiriyor. Ağırlık antrenmanından sonra da kardiyo yapabilirsin ama bütün enerjini kardiyoda tüketip sonrasında boş glikojen depolarıyla ağırlık antrenmana girmek mantıklı bir senaryo değil. Evet arkadaşlar, bu haftanın soruları bu kadardı. Bu haftanın bölümünde de bunlardan bahsetmek istedim. Siz de sorularınızı YouTube yorumlardan yönlendirebilirsiniz. Eğer daha önce cevaplamadığım bir konuysa böyle bölümlerin sonlarında cevaplarım. Aynı zamanda bazı arkadaşlar sürekli olarak danışmanlık konusunda soru soruyorlar. Zaten Linktree linkine tıkladığınızda orada online danışmanlık şeyini göreceksiniz. Zoom üzerinden sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Ben Kanada'da yaşadığım için dolar üzerinden harcamalarımı yapıyorum. Bu yüzden dolar üzerinden ücretlendirme yapıyorum. Türkiye'de yaşayan arkadaşlar için çok ideal olmayabilir. Yurt dışında yaşayan arkadaşlar dilerse oradan Zoom görüşmesi için randevu oluşturabilirler. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.